Ayrım 22.
Dipnot. Aile düzeni sadece kadının topluma genel planda yararlı olmasını engellemekle kalmaz, kadının bütün gün ev işleri yapması yüzünden gerek kendisine ve gerekse topluma herhangi bir katkıda bulunmasını da önler. Ayrıca sistematik olmayan ve bireysel görüşlere göre düzenlenen ve ev işleri yüzünden kadını her an başka yöne çeken çocuk bakımı da bu durumda yetersiz sonuçlar verir. Devletin eğitici bir kolu niteliğindeki ataerkil aile alabildiğine destekleniyordu. Aile reisleri devletin uydukları ya da kulları oldukları halde aile bireyleri aile reisinin kulları oluyordu. Özellikle baskıcı hükümetler ataerkilliği savunuyordu. Dipnot. Marcus Horkheimer ve başka düşünürler bu konuya değinmişlerdir. Wilhelm Reich sorunu şöyle ortaya koyar. Baskıcı devletin her ailede bir temsilcisi vardır. Baba. Baba bu niteliği yüzünden devletin en değerli aracıdır. Baskıcı toplum baskıcı aile yoluyla kendini kitlesel birey biçiminde yenilediği için politik reaksiyonun baskıcı aileyi devletin, kültürün ve uygarlığın temeli olarak savunması gereklidir. Wilhelm Reich, faşizmin kitle ruhu ve anlayışı. Esasen faşist devletlerin ve diktatörlüklerin varlığı büyük ölçüde ataerkil karakterine bağlıdır. Sovyetler Birliği'nde görülen bir başka tür totaliter yapıda cinsel devrimle aynı tarihlerde oluşmaya başladı. Totaliter gelişimin başlaması üzerine yaygın bir oluşum gösteren cinsel devrim de bir yana itilmeye başlandı. Dipnot. Ailenin devlet denetimiyle olan ilişkisi sorunu çözülmesi güç bir sorundur. Bertrand Russell'ın devletin güçlü olduğu yerde aile güçsüzdür ve kadının durumu iyidir. Oysa devlet güçsüz olduğu zaman aile güçlüdür ve kadın kötü durumdadır diye yorumladığı Müller-Lyer kuramı, faşist Almanya, İspanya, İtalya ve hatta militarist Japonya gibi güçlü devletler konusunda geçerli görünmemektedir. Sözü geçen ülkelerdeki güçlü devletler ataerkil aile yapısını istismar ederek, kullanarak ve hatta yeniden biçimlendirerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu durumda aile erkeklerinin devletle işbirliği yapmaları, kadınlar üzerindeki otoritelerinin pekiştirilmesi hatta yeniden kurulması yoluyla sağlanır. Ataerkil aile varlığını sürdürebilmek için öncelikle kadınların ve çocukların ekonomik bağımlılığını gerektirdiğinden bu aile yapısında ekonomik eşitlik hemen hemen olanaksızdır. Ve bu aile birliği aşırı duygusal bağlardan çok ekonomik ve hukuksal bağlara dayanır. Bugün bile değiştirilmemiş ve geleneklere bağlı rol ayrımını sürdüren modern ailede ev işleri ve çocuk bakımını kadına yükleyip insan yaşam için gerekli çabayı erkeğe ayırdığından erkeğin üstünlüğü düzenini sürdürmektedir. Buna bağlı olarak farklı cinslerin durumlarının da farklı olması kaçınılmaz bir sonuç durumuna gelmektedir. Nazi Almanyası ve Sovyet Rusya gibi birbirinden çok farklı iki toplumda hükümetin aile konusundaki resmi deneyleri, diğer toplumların cinsel devrimde karşılaştıkları sorunları çözebilecek birer örnek meydana getirir. Almanya'da Nasyonal Sosyalist Parti ilk desteğini durumundan hoşnut olmayan eski askerlerden görmüştür. Bu desteklemeyi alan partinin havası böylesi bir siyasal tabandan beklenecek ulusal, cinsel ve ırkçı şovenizm olmuştur. Tarihçiler ve toplum bilimciler Nazi devletini iç gruplarıyla dış grupları birbirine karşı oynayarak gelişen bir kabile dayanışmasına dönüşmek biçiminde tanımlamışlardır. Dipnot. Joseph K. Folsom, The Family and Democratic Society. Folsom, Nazi devletini kast toplumuna ve baskıcı devlet düzenine dönme eğiliminde diye tanımlar. Clifford Kirkpatrick, Nazi Germany, Its Women and Family Life. Kirkpatrick, İlkel düşünceye, güç, otorite ve baskıya boyun eğmeye, gerilemeye ve olanak bulunursa çok kısıtlı bir gizliliğe hazır, ana vatan topraklarını, kan bağını, fikir beraberliğini, dostu sevmeyi ve düşmandan nefret etmeyi destekleyen bir yapı olarak niteler Nazi devletini. Güdülen amaç belki bunun da ötesinde aşırı ataerkil koşulları yeniden canlandırmak ve güçlendirmek için girişilmiş en büyük atılımı gerçekleştirmektir. Führerlerinin önderliğindeki kabile üyeleri kendi hücresel kabilelerindeki kadınlara ve çocuklara efendilik taslamayı kurmuşlardır. Nasyonal sosyalizm başlangıçtan itibaren cinsel devrimi ve feminizmi ciddi olarak ele alınması gerekli sorunlar olarak görmüştür. Kadın hareketi Almanya'da geç başlamıştı. 20. yüzyılın ancak ilk 20 yılı boyunca bu hareket Almanya'da kol salabildi. Ama Nazi Partisi iktidara gelmeden 5 yıl önce feminizm örgütlenmiş ve milyonlarca Alman kadınını 4 büyük bölümden kurulu bir federasyon halinde toplamayı başarmıştı. 1928'de Kadınlar Federasyonu kurulduğu zaman feminizm gerçekten kale gibi güçlüydü. Dipnot. Feminizm Helen Lange'ın 1908'de okul reformlarını gerçekleştirme çabalarıyla başladı. Almanya'daki ilk feministler Alice Salomon, Marie Bohn ve Marie Elizabeth Lüders'tir. Weimar Anayasası kadınlara seçim hakkı tanıdı ve kadın milletvekilleri seçildi. Alman feminizminin lideri Gertrud Bauer hem milletvekiliydi hem de İçişleri Bakanlığı'nda önemli bir yeri vardı. Naziler iktidara geldikleri zaman onu işten attılar. Ancak Weimar reformları ataerkil aile düzenini sarsamamıştı. Bunun somut kanıtı ekonomik konularda ve çocuklar üzerindeki karar ve denetim yetkisini erkeğe tanıyan Bürgerliches Gesetzbuch Medeni Yasası'dır. Nazizm bu oluşumu yok etmek için çok yöntemli bir yol izledi. Hizipçiliği, ajansızdırmayı, zorlama seçim taktiklerini kullandı. Liderleri satın aldı, feminist liderleri hem eylem hem toplum dışı bıraktı. Partinin buyruğuyla feminist örgütleri Frauen Norden, Frauenschaft, Frauenfront, birkaç yıl sonra Frauenwerk adını aldı gibi örgütlerle birleştirerek Nazi saflarında eritti. Bu tür örgütlerin başında birer kadın führer ve anti-feminist kadın yöneticiler bulunuyordu. Bunlar da Kurum Maher ve Hilgenfeld gibi partiye yakın erkekler tarafından denetleniyordu. Parti üyelerinin sadece %3'ü kadın olduğu halde kadın gruplarının elde edilmesi öylesine ustalıkla yürütülmüştü ki 1933'te Nasyonel Sosyalist Kadın Örgütleri iç grup durumuna gelmişler, feminist örgütler ise dış grupluğa itilmişlerdi. Dipnot: feminist örgütleri ortadan kaldırmayı amaçlayan parti bildirilerinde şöyle denmektedir. Kadın örgütlerinin hizaya getirilmesi, Gleichheitshaltung, Nasyonel Sosyalizm çizgisinden sapmak demek değildir. Kadın örgütlerini nasyonel sosyalizm ruhuyla doldurun. Toplum çalışmalarında kentlerde olduğu kadar kırlarda da en önemli yerler ele geçirilmelidir. Diğer kadın örgütlerinin içlerine yavaş yavaş sızmak gereklidir. Din gruplarını dikkatle ele almak gerekir. Bunlar öteki kadın örgütlerine uygulanan yollarla hizaya getirilemez. Yakında ayrıntılı talimat verilecektir. Daha sonra verilen buyruklar uygulanacak taktikleri kapsayacak oranda ayrıntılıdır. Her eyalette nasyonel sosyalist bir kadın yönetici eyalet lideri tarafına atanacaktır. Bu üye kadın örgütlerinin yeni bir başkan seçmesini sağlayacaktır. Örgütler yeni yönetim kurullarına kabul etmedikleri takdirde bu kadın üye işi devralacaktır. Bu uygulamada çatışmaya girmek ve sert davranışlara yönelmemek için özen gösterilecektir. Yeni düzenin disiplini kesindi. Nasyonel sosyalist Frauenschaft liderleri diğer örgütlerde herhangi bir aykırı davranışa düşülmemesi konusunda uyarıda bulunurlar. Böyle bir durum olduğu takdirde Alman Frauenschaft'ın kadın yöneticisine rapor verilecektir. Eyalet yöneticisi yasaklanmış eylemlerin önüne geçmek için Alman Frauenfront ile işbirliği yapacaktır. Hizaya getirme. Gleichheitshaltung süreci tamamlandı ve sadece feminist olmakla kalmayıp pasifist, enternasyonalist ve toplumcu olan eski kadın örgütleri ortadan silinince federasyonu meydana getiren dört gruptan en güçlü ikisi, yani Alman Kadın Dernekleri Federasyonu ile Üniversiteli Kadınlar Birliği sadece boş birer ad olarak Nazilerin eline geçti. Birinci grup ile ikinci grubun öğretmenler kolu gruplarının ortadan kaldırılmasını beklemeden 1933 yılında kendi kendilerini dağıtmışlardı. Yine de 6 ile 8 milyon kadın Frauenwerk'le parti adına seferber edildi ve Nazi devletinin hizmetine sokuldu. Hitler Almanyası'na kadınlara düşen rol aileye ve analık duygusuna kendilerini adamaktı. Dipnot: analık duygusu üzerindeki direnme milliyetçi duyguların çok küçük yaşta ana babadan aşılandığı varsayımına dayanıyordu. Analık kavramı kadınları Nazi denetimindeki örgütlere sokmak için bir araç olarak kullanılıyordu. Üye adaylarını inceleyen bir partili adayları şöyle sınıflıyor. Bir kısmı hala ateşli Marksçıdır, yani militan feministlerdir. Ama sınıflamanın hareket noktasından ayrılmak yanlış olur. Deneyimlerime göre bir tek çözüm yolu vardır. Bunlarla kadın kadına konuşur gibi iki ananın birbirine dert yanması gibi konuşmak gerekir. Biz bu görüşe Hristiyanlık yoluyla ulaştık. Yüce Tanrı'nın sayesinde. Kadınların yapısında pasifizm olduğu için onlara nasyonel sosyalizmi kavratmak biraz güç olacaktır. Milliyetçilik fikri kadınlara erkekler yoluyla aşılanabilir. Yapacağımız bir tek şey var. Kadınlarımıza çocuklarını anavatan sevgisiyle yetiştirmelerini öğretmek. Böylelikle her Alman kadınına fedakarlık duygusunu aşılamış oluruz ve onlar da bize anavatan için gerekli olan her şeyi vermeye hazır olurlar. Amst Walter Innenblatt der NS Frauenschaft. Bununla beraber bu konuda sanıldığından daha az çelişki vardır. Alman savaş makinesini meydana getiren fabrika işçilerinin de en azından Doğu Avrupa'dan getirilen tutsaklar çalıştırılmaya başlanmadan önceki yıllarda kadınlar olması gerekiyordu. 1935'te çıkarılan 26 Temmuz tarihli Ulusal İşçi Hizmeti Yasası kadınların da erkeklerin de devlet hizmetinde çalışmasını öngörüyordu. 1940'a gelindiği zaman bu yasanın zorlamalarından ancak pek az kadın kurtulabilir durumdaydı. evlilik, analığın kutsallığı ve yuva hakkındaki bütün propagandaya karşın Nazi egemenliğinde 1933'ten itibaren çalışan kadınların, hatta çalışan annelerin sayısı giderek arttı. Dipnot: Hitler 1933 Ocak ayında iktidara geldiği zaman endüstri alanındaki işçilerin %37.3'ü kadındı. 1936'da kadınların oranı %31.8'e indirildi. 1940'ta ise yeniden %37.1'e çıktı. Sayı olarak kadın işçiler 1933'te 4 milyon 700 binden, 1938'de 6 milyon 300 bin ve 1941'de 8 milyon 420 bine yükseldi. Çalışabilir kadın sayısının 10-12 milyon olduğu tahmin ediliyor ve çalışmayan kadınların nasıl seferber edileceği konusunda tartışmalar yapılıyordu. Sayılar Franz Neumann'dan alınmıştır. Behemoth, The Structure and the Practice of National Socialism, 1933-44. 1943 sonlarında 13,5-14 milyon kadın çalıştırılmaktaydı. Helge Press, 1. Dünya Savaşı sırasında ücretli kadın işçi sayısının 2. Dünya Savaşı'ndaki ücretli kadın işçiden fazla olduğunu belirtiyor. Folsom'da 1933-36 yılları arasında kadın işçi yüzdesinin düşmesine karşın ekonomik bunalımdan sonra daha çok erkek işçi çalıştırılıyordu. Bu dönemde çalışan kadın sayısı 1 milyon 200 bin artmış ve Naziler bu 3 yıl boyunca yerlerini erkeklere verebilmek için kadınları iş piyasasından atmaya çalışmışlardı. Bu pek şaşırtıcı görünmüyor. Çünkü o dönemde bütün dünyadaki çalışan kadın sayısı artıyordu. Ve kadınlara yüksek öğrenim olanaklarının tanınmasından sonra böyle bir artış olağandı. Fakat Nazi Almanya'sında hükümetin aldığı bir kararla üniversite öğrencilerinin ancak onda birinin kadın olacağı öngörülüyordu. Dipnot: Bu kararname 1933'te yürürlüğe konuldu, 1935'te kaldırıldı. Fakat etkisi süre gitti. Çünkü 1938'de bile üniversitedeki kız öğrenci oranı %10 olarak saptanmıştı. Lise öğrencilerinin ise sadece 1/3'ü kızlardan meydana geliyordu. Feminizmin Almanya'da hızla yayılmasından sonra bu gerçekten çok düşük bir orandı ve İngiltere ile Amerika'nın gerisindeydi. Almanya'yı bu dönemde Batı devletler arasında eşsiz duruma getiren feminist atılımın mesleklere ve yüksek ekonomik toplumsal görevlere kanalize edilmesidir. Nazi ideolojisinin gerçek amacı belirtildiği gibi kadını yuvasına döndürmek değil, kadınları meslek dallarından alıp düşük ücretli işlere yerleştirmek olmuştur. 1934 Aralık ayında Nazi Tıp Kongresi'nde konuşan doktorluk uğraşının parti tarafından atanmış lideri Doktor Wagner, kadınlı erkekli dinleyicilerine şöyle sesleniyordu: Kadınların yüksek öğrenim görmesine son vereceğiz. Yeni düzen içinde hala duyulan Doktor Tim, Anna Papritz ve Sophie Rege Börner gibi feminist sesler teker teker susturuldu. Yeni rejimde kadınların yargıç olması yasaklanmıştı. 1936'da da adliyede çalışmaları yasaklandı. Naziler iktidara geldiğinde 30 kadın milletvekili vardı. Hiç kuşkusuz bunlar uygunsuz bulunmuş olmalı ki 1938'de bir tek kadın milletvekili kalmadı. Nazilerin analığın kutsal olduğu yolundaki bütün şamatalarının altında gerçek duygularının ne olduğunu, 1. Dünya Savaşı'nda ölen oğlunun ardından yas tutan bir anaya çıkışan bir sosyal demokratın sözlerinden anlarız. Siz dişi keçiler, bunun için yaratıldınız işte. Yahudiler konusunda en yüce yeteneklerinizi neden harcarsınız acaba? Olduğu gibi, Nazilerin kadınlara uyguladıkları yöntem pek geçerli değildi. Yıllarca sürecek askerlik, emperyalizm ve sömürgeciliğe hazırlanan bir ulus için cinsel eşitlik ilan etmek, sömürgeleri doldurabilmek ve bu üstün ırkı sürdürebilmek için gerekli nüfus artışını sağlamak, çocuklar için bakım evleri açmak daha uygun bir yoldu. O zaman kadın nüfusu 1000 yıllık Reich ordusunu almak yararlı görülmese bile, çünkü Hitler başlangıçta hiçbir kadının el bombası atmasını istemediğini açıkça söylemişti, hiç değilse savaşçıların uzak ülkelerde oldukları süre içinde devleti yönetecek, erkeklerin işlerini devralacak bir topluluk bulunurdu. Hemen hemen erkek nüfusunun tamamını askere almayı tasarlayan bir ulus, hiç kuşkusuz kadın doktorlara, avukatlara, yargıçlara ve diğer meslek dallarında çalışacak kadınlara gereksinim duyacaktı. Kadınların yüksek düzeydeki görevlerden uzaklaştırılmalarının bir ekonomik nedeni olabilir. O da 20. yüzyılda diğer ülkelerin yararlandıkları gibi düşük ücretli işlerde kadınları çalıştırma gereksinmesidir. Askerliği sadece erkeklere özgü kıldıkları için cephane fabrikalarında erkekleri çalıştıracak durumda olmamaları da doğaldır. Fakat bütün bunlar kadını analığa ve yuvaya çağıran propagandayı haklı göstermez. Çünkü bu propagandanın asıl amacı kadınları yüksek düzeydeki görevlerden uzaklaştırmak ki bu çifte gelirli aileler yasasıyla büyük ölçüde uygulanmış, evli kadınlar kadar bekarlar da işten çıkarılmıştır. Böylelikle yeniden iş piyasasına çağrıldıkları zaman devletin yüce erkek görevlerine yardımcı ilan ettiği düşük işlerde çalışmayı kabul etmelerini sağlamaktı. Toplumsal işler, hemşirelik, öğretmenlik gibi kadına uygun görevler diye çıkarılan bütün gürültüye karşın Alman kadınları Nazi devletinin fabrikalarında ve tarlalarında çalıştırıldı. İçişleri Bakanı Dr. Wilhelm Frick'in tutumu ideoloji ve ekonomi yönünden çok açık çıktı. Anne kendisini tamamen ailesine ve çocuklarına, eş ise kocasına adayabilmelidir. Evlenmemiş kızlar ancak kadınlara uygun işlere alınmalıdır. Geri kalan işlerde çalışmak yine erkeklere özgü kalmalıdır. Nazizmin ilk yıllarında işten çıkarılan büyük sayıda kadının yerini alan Alman erkekleri bu işlere alındıkları için devlete bağlı ve yaşamlarından hoşnut kişiler durumuna getiriliyor, aynı zamanda da savaş gücü arttırıldığı zaman orduya katılmaya hazır oluyorlardı. Değerlerini ve yerlerini iyice ve gereğince öğrenen kadınlara da çocuk yetiştirme ödevi düşüyordu. Ne var ki Nazilerin kadın nüfusu yönetiş biçimlerinin altında yatan temel nedenler ne erkeklerin işsizliğine bağlı ekonomik ne de emperyalist yayılmaya bağlı nüfus artışı politikası değildi. Nazi devletinin erkeğe üstünlük tanımasındaki nedenler ruhsal ve duygusal nedenlerdi. Bu parti yetkililerinin açıkça belirttikleri bir politik çizgiydi. Partinin kurucu düşünürlerinden biri olan Gottfried Feder kitlelere feminizmi şöyle anlatıyordu. Yahudi cinsel demokrasi biçiminden yararlanarak kadını bizden çalmıştır. Biz gençler canavarı öldürmek için ilerlemeli ve dünyadaki en kutsal şeyi, yani kadını hizmetkarımız olarak elde etmeliyiz. Kadın Nazi liderlerinden Guida Diehl, Ruskin'e bağlılığını belirterek kraliçenin de listeye alınmasını öneriyordu. Hitler 8 Eylül 1934'te Nürnberg'de yaptığı konuşmasında yabancı ve semitik bir saldırı olan Yahudi komünizminin cinsel devrimin kaynağı olduğunu savını ileri sürüyordu. Kadınların özgürlüğe kavuşması mesajı sadece Yahudi aklının bulduğu bir şeydir ve özü de aynı görüşle damgalanmıştır. Bu olağanüstü kişiliğin kadının yeri konusundaki görüşleri de çok açıktır. Geleneksel kadın erkek dünyası ayrımı öteki reaksiyonerler olduğu kadar Hitler'e de doğal görünür. Çünkü onun dünyası, kocası, ailesi, çocukları ve yuvasıdır. Ama o ufak dünyaya özen gösterecek kimse olmazsa büyük dünyanın hali nice olur. Kadının erkeklerin dünyasına geçmesini doğru bulmuyoruz. Bu iki dünyanın birbirinden ayrı kalmasını doğru buluyoruz. Bu dünyalardan birine duygunun gücü, ruhun gücü egemendir. Ötekine ise görüş yeteneği, katılık gücü egemendir. Kadınlar aileyi, erkekler ulusu ayakta tutar. Kadının eşit hak sahibi olmasının anlamı doğanın kendisi için belirlediği yaşam alanında hak ettiği saygıyı görmesi demektir. Kadınlar ve erkekler birbirlerinden oldukça farklı iki varlık türüdür. Erkekte mantık egemendir. Erkek araştırır, çözümler ve çoğunlukla yeni ve bilinmez dünyaların ufkunu açar. Ama sadece mantıkla bulduğu şeylerin tümü değişimlere uğramaya mahkumdur. Bunun karşılığında duygu mantıktan daha tutarlı, daha istikrarlıdır. Kadın duygudur ve bu yüzden de istikrar unsurudur. Hitler kavgamda Alman kızlarının devlet kulu olduklarını ve ancak evlenince devletin vatandaşı durumuna geldiklerini belirtir. İlk Nazi programında kadınların oy hakkının kaldırılması öngörülmüş ve rejim iktidara geldiğinde daha 1918'de Weimar Cumhuriyeti'nin kadınlara tanıdığı oy hakkı kısıtlanmıştı. Çünkü kadınların kamu yaşamından ve görevlerinden çıkarılması Nazilerin baş politikasıydı. Bütün Nazi görüş ve bildirilerinde kadınlara damızlı kısrak gözüyle bakıldığı belirgindir. Hitler'in kavgamda belirlediği kadın öğreniminin amacı geleceğin annelerini yetiştirmektir görüşü, asker bir devletin tutkularıyla nüfus artışının ne denli ilintili olduğu düşünülünce acı bir alay niteliği kazanır. Vatan için ölecek çocuklar doğmalıdır boyuna. Wilhelm Reich'ın faşizmin kitle ruhu anlayışında belirttiği ve kavgamda çeşitli örnekleri görüldüğü üzere, iffetli analık konusundaki mistik ülküleştirme sadece doğum yoluyla cinselliği eşitleme değil, çünkü Nazilerin korunma ve kürtajı yasaklamalarıyla nüfus artışı kolaylaşmıştı. Aynı zamanda kadın cinselliğini tamamen bastırıp bunu devlet yönetiminde insan üretimi işlemine dönüştürmekti. Almanya kadınlar konusundaki tutumu yüzünden gerek uluslararası feminist hareketin ve gerekse liberal batının saldırılarına uğrayınca kadınlar için despotik bir denetleme kuruldu suçlamasına karşı Hitler yeni devleti şöyle savunmuştu. Dış dünya evet erkekler konusunda öyle ama kadınlar sizin için iyimser düşünemezler. Kadınlar eziliyor, yerlerde sürünüyor, köleleştiriliyor. Onlara özgürlük, eşit haklar vermek istemiyorsunuz diyor bize. Biz de onlara sizin boyunduruk gibi gördüğünüzü başkaları nimet olarak görüyor diye yanıt veriyoruz. Birine cennet görünen ötekine cehennem gibi geliyor diyoruz. Bana sık sık kadınları mesleklerden uzaklaştırmak istiyorsunuz diyorlar. Hayır, benim tek istediğim bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek için en büyük olanakları sağlamak. Çünkü halkımızın en büyük gereksinmesi bu. Führerci Frau Scholz-Klink, Alman kadınının tek işinin erkeğine hizmet etmek olduğunu, erkeğin doğumundan ölümüne dek sürekli olarak erkeğin ruhunun, bedeninin ve aklının bakımı ile uğraşarak evi yönetmek olduğunu belirtiyordu. Nazi ülküsünün tamamen bir erkek sorunu olduğu konusunda ve kadınların buna ancak hizmet edip hiçbir zaman etkin olarak katkıda bulunamayacakları hususunda parti ileri gelenlerinin herhangi bir kuşkuları yoktu. Propaganda Bakanı Goebbels bunu açıkça belirtiyordu. Nasyonel Sosyalist Hareketi oluşumu nedeniyle erkeklere özgü bir harekettir. Yönetim ve biçimlendirme konularında toplum yaşamında çalışma alanları bulmak hiç de zor değildir. Bu alanlara politikanın büyük dünyası da girer. Bu alan kayıtsız şartsız erkeklere özgü olmalıdır. Kadınları kamu görevlerinden uzaklaştırmakla onları gözden çıkarmış olmuyoruz, onlara gerçek onurlarını kazandırmaya çalışıyoruz. Kadının en yüce ve önemli görevi eşlik ve analık görevleridir ve bu görüşten sapmamız bizim için bağışlanmaz bir yanlış olacaktır. Nazi deneyi kadınların ayrı dünyası olması fikrini bir biyolojik olgu gibi sunmak ya da şövalyece bir tavır içinde aşılamaya çalışmak yerine öteki batılı hükümetlerin aksine bunu yasalarla belirlemiş olduğu için özellik taşır. Başka ülkelerde sadece propaganda, kuşku ya da kehanet konusu olan aileyi Nazi devleti gerçekten güven altına almak için çeşitli yollara başvurdu. Nazi rejimi bekarlara ve evde kalmış kızlara vergiler koydu. 1 Haziran 1933'te de ünlü evlilik kredilerini yürürlüğe soktu. Almanya'daki toplam evliliklerin 1/3'ü bu kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yapıldı. Bu kararname ile evlilikten doğacak her çocuk için vergi indirimi öngörülüyordu. Rejimin ilk yıllarında bunun amacı kadınları iş alanından, en azından yüksek görevlerden çekmekti. Bir yandan da Birinci Dünya Savaşı ve ekonomik bunalım yüzünden düşmeye başlayan doğum hızını arttırmak, liberal Weimar Cumhuriyeti devrinde ve feminist hareketin etkisiyle baş gösteren boşanma, evlilik dışı beraberlik, doğum denetimi ve kürtaj eğilimine set çekmek amacı güdülüyordu. Kredi kadınlar adına açılıyor ama para erkeklere ödeniyordu. Kredinin yarattığı eşler, kocaları geçim durumları ve aşırı gereksinme konusunda yeterli bilgi vermezse çalışamıyorlardı. Bu yasa 1933-35 yılları arasında 800 bin kadını iş piyasasından çekti. Fakat 1936 yılında Hitler'in 1933 Ocak ayında iktidara geçtiği zamanki çalışan kadın sayısından 1 milyon 200 bin daha fazla kadın çalışıyordu. Çalışan kadınların sayısı silahlanma hareketiyle birlikte giderek arttı ve sonunda rejimin başlangıcındaki sayının 2 katını buldu. Doğum hızını arttırma kampanyası daha da iyi sonuçlar verdi. Doğan ve yaşayan çocukların sayısı 1933'te 971.174 iken 1935'te 1.261.273'ü buldu. Nazi programı propaganda ile olduğu kadar işbirlikçiler ve rüşvetler yardımıyla da yürütülüyordu. Folsom bu tutumu İsveç'te uygulanan daha demokratik yöntemle, yani konut koşullarını geliştirmek, sağlık ve toplumsal güvenlik önlemleri almak, doğum izinlerini güven altına almak gibi önlemlerle karşılaştırır. Nüfus artışını isteyen hükümetlerin seçeceği 2 yol vardır. Anneliği istenebilir bir niteliğe kavuşturmak ya da kaçınılmaz duruma getirmek. 1933'te Naziler iktidara geldiğinde kadın nüfusu sayısı erkeklerinkinden 2 milyon fazlaydı. Bu nedenle evlenme konusundaki devlet zorlamalarına karşın evlenemeyen ve yuva analık konusundaki bitmez tükenmez propagandanın kurbanı olan 2 milyon kadın vardı. Nazi Almanya'sında doğum denetimi konusunda bilgi vermek doktorlar için bile tehlikeli ve cezayı gerektiren bir suçtu. Weimar Cumhuriyeti sırasında kurulmuş olan ve gebeliği önleyici yollar gösteren klinikler 1933'ten sonra kapatıldı. Gebeliği önleyici ilaçlar özel izin olmaksızın satılamaz oldu. Bunların reklamlarının yapılması yasaklandı. Oysa Berlin'de prezervatifler açıkça satılıyordu.